Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun, Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20, dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirler. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 6 İsven 1400, Hicri Gamer 23 Recep 1443 ve Miladi Takvimle 25 Şubat 2022 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile Türkiye'de hayat pahalılığı ve halkın isyanı etrafında yapılan röportaj, Fars dili, İranlı kavimlerin vahdet ekseni, İran'ın doğa harikaları, Afganistan'ın 20 yıllık işgalinin sonuçları ve Kalıcı Itır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cuma namazı hatibi Ayetullah Hatemi, NATO'nun provokasyonlarının bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirdiğini söyledi. Şampani savaşlardan ve krizlerden doğrudan Batı sorumludur dedi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski Putin'i müzakere masasına davet etti. Rusya Çernobil nükleer santralinin kontrolünü ele geçirdi. Rusya İngiltere'de kayıtlı tüm uçakların hava sahasından geçmesini yasakladı. Tuğgeneral Rahimzade silahlı kuvvetlerin muhtemel savaşlara hazır olmasının çok önemli olduğunu söyledi. Yaptırımlara rağmen İran petrol ihracatında %40 artış kaydedildi. Şimdi haberler.
Tahran Cuma namazı geçici hatibi Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi, Ukrayna krizi hakkında NATO'nun provokatif eylemleri bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirdi dedi. Bu haftaki Tahran Cuma namazı Ayetullah Ahmet Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Ayetullah Hatemi, Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin Amerika liderliğindeki NATO'nun provokatif eylemleri bölgedeki durumu daha karmaşık bir hale getirmiştir. Dünyada her şeye burnunu sokan Amerika kendini süper güç olarak görüyor. Halbuki böyle bir şey söz konusu olamaz dedi. Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili tutumlarını eleştiren Ayetullah Ahmet Hatemi, bu olayda Avrupa ülkeleri sürekli savaş şanları çalıp gerilimi tırmandırmaya çalıştılar. Ancak İran İslam Cumhuriyeti bu konuda mantıklı bir tavır takındı ifadelerini kullandı. Ayetullah Hatemi, Viyana görüşmeleri hakkında da şunları söyledi. İranlı müzakereciler halkımızı düşünüyorlar ve tüm çabaları da halkın çıkarlarını sağlamak içindir. Ve son nokta tüm yaptırımların kaldırılmasıdır ve yaptırımlar kaldırılmazsa müzakereler de bitmeyecektir.
İran Dışişleri Bakanı, Ukrayna'da yaşayan İranlıların Macaristan üzerinden transferini kolaylaştırmak için Macaristan'a insani yardım çağrısında bulundu. İran Dışişleri Bakanı'nın yapılan açıklamaya göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan ve Macaristan Dışişleri Bakanı Ukrayna krizini ve Ukrayna'da yaşayan İranlıların İran'a dönüşünü kolaylaştırmak için işbirliği yolunu ele aldı. NATO'nun Doğu Avrupa bölgesinde bir kriz yaratmaya yönelik önceki eylemlerinden duyduğu endişeyi dile getiren Emir Abdullayan, Ukrayna krizine siyasi çözümleri verdiği desteği vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Ukrayna'da yaşayan öğrenciler, diplomat aileleri, diğer İranlılar da dahil olmak üzere İran vatandaşları İran'a dönmek için Polonya-Macaristan sınırına girmek istiyor ifadesini kullandı. Macaristan Dışişleri Bakanı da askeri operasyonların başlamasından duyduğu endişeyi dile getirdi. Siyasi ve diplomatik çözümlere duyulan ihtiyacın altını önemli çizdi. Macaristan Dışişleri Bakanı ülkesinin İran vatandaşlarının Macaristan üzerinden naklini takip etmek için hiçbir çabadan kaçırmayacağını bildirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran Dışişleri Bakanlığı'nda Ukrayna kriziyle ilgili kriz komitesi oluşturulduğunu belirterek İran vatandaşlarının Ukrayna'dan çıkarılmasının kolaylaştırılmasına vurgu yaptı. Krizin başından bu yana Dışişleri Bakanlığı ile İran'ın Kiev Büyükelçiliği tarafından farklı senaryoların hazırlandığı ve gerekli mercilere bildirdiğini ifade eden Hatipzade, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian'ın Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları ile İran vatandaşları konusunda görüşmelerde bulunduğunu belirtti.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamhani, halkların güvenliğine çeşitli şekillerde darbe indirmeye çalışan Batı, kendi stratejisine direnmek amacıyla oluşan savaşlardan ve krizlerden aslında doğrudan sorumludur, dedi. Ali Şamhani, Ukrayna'daki çatışmanın ve Ukrayna'daki krizin ikinci gününde attığı tweette, savaştan daha iğrenç bir şey yoktur. Ancak halkların güvenliğini ortadan kaldırmaya çalışan Batı, yaşanan bu gelişmelerden de direkt sorumludur, ifadesini kullandı. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri dün de attığı bir tweette şöyle demişti. Avrupa'nın en doğusundaki kriz sebebiyle finansal piyasaların çöküşü ve enerji fiyatlarındaki ciddi artış, Doğu Yarımküre'de her türlü istikrarsızlık ve güvensizliğin zarar verdiğini gösterdi. Bunun için Ukrayna krizi Batılılar için bir ders olabilir.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım çağrısında bulundu. Kremlin'den Rusya'nın müzakere için Minsk'e heyet göndermeye hazır olduğu cevabı geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin ile müzakere masasında buluşma teklifinde bulundu. Zelenskiy, Telegram hesabında yayınlanan görüntülü konuşmasında, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'na bir defa daha seslenmek istiyorum. Gelin insanların ölmelerini durdurmak için müzakere masasına oturalım, dedi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin çağrısının ardından Rusya'da da Ukrayna'yla müzakere yapılması için Belarus'un başkenti Minsk'e heyet göndermeye hazır olduğunu söyledi. Peskov, bilindiği üzere Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın tarafsızlık statüsünü konuşmaya hazır olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin en başından beri harekatın amacının Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Nazilerden arındırılması yoluyla Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerine yardım etmek olduğunu belirtti. Bu bağlamda Zelenski'nin teklifine cevaben Putin, Minsk'e Rusya Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı İdaresi temsilcileri düzeyinde bir heyet göndermeye hazır ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Batılı ülkeleri üstü kapalı bir şekilde eleştirirken Rusya ile mücadelede yalnız bırakıldık, dedi. Öte yandan Rusya'nın ulusal televizyon ağı NTV Cuma günü Zelenskiy'nin Kiev'den ayrıldığını ve şu anda başkentin dışındaki bir yeraltı sığınağında yaşadığını iddia etti.
Rusya'nın Ukrayna işgalini nereye kadar süreceği bilinmezken Zelenskiy'nin danışmanlarından Podolyak, Rusya'nın asıl amacını resmi hükümeti ortadan kaldırmak ve Ukrayna topraklarının tamamını ele geçirmek olduğunu iddia etti. Podolyak, Rusya'nın Ukrayna'daki siyasi durumu istikrarsızlaştırarak hükümeti de yıkmaya çalıştığını savundu. Podolyak, işgalci Rus ordusunun helikopterlerle nokta nokta asker bırakarak kalabalık asker gruplarıyla bölgeyi ele geçirmeye çalıştığını söyledi. Ukrayna ordusunun elinden geleni yaparak bölgedeki işgal güçlerini geri püskürtmeyi başardığını ifade eden Podolyak, Rusya'nın savaşı olmadığına, küçük çatışmalar yaşandığına dair kendi kamuoyunu yanlış bilgi vererek yanılttığını ileri sürdü.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus kuvvetlerinin Çernobil nükleer santrali üzerindeki kontrolü tamamen sağladığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada Rus Hava Kuvvetleri'nin Ukrayna başkenti Kiev'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Çernobil nükleer santralin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Açıklamada Çernobil nükleer santralindeki radyasyon seviyesinin de normal olduğu belirtildi. 1986'da Çernobil felaketinden sonra nükleer maddenin çevreye yayılmasını önlemek için 4. reaktör beton ve çelikle kaplandı. 26 Nisan 1986'da Kiev'in 100 kilometre kuzeyinde bulunan Çernobil santralinin 4 numaralı reaktörü bir güvenlik testi sırasında patlamış. 10 gün boyunca eski Sovyetler Birliği yetkilileri reaktör ateşini kontrol edememişti. Çernobil faciasının hemen ardından santralin yakınında yaşayan 116 bin vatandaş bölgeyi terk etti. Sonraki yıllarda Çernobil 60 kilometrelik yarı çapında yaşayan 230 bin kişi daha bölgeyi terk etti. Bu arada Uluslararası Atom Enerji Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rus askerliği tarafından ele geçirilen Çernobil nükleer tesislerine ilişkin o bölgedeki nükleer tesislerin güvenli ve emniyetli işleyişinin hiçbir şekilde etkilenmemesi ve aksamamasının hayati önem taşıdığını söyledi. Ajansın Ukrayna'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Grossi, nükleer santrallerin ve nükleerle ilgili diğer tesislerin emniyeti ve güvenliğine özel olarak odaklanıldığını aktardı.
Almanya Dışişleri Bakanı Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunmasından dolayı Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik alacağı yaptırım kararlarının Rus yönetimini de hedeflediğini söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı, Putin sistemini vurulması gereken yerden vuruyoruz. Sadece ekonomik ve finansal olarak değil, aynı zamanda güç merkezini de ifadelerini kullandı. Buna çok sert bir şekilde cevap vereceğini vurgulayan Almanya Dışişleri Bakanı, bu Rusya'yı mahvedecek ifadesini kullandı. Öte yandan hacker topluluğu Anonymous, aralarında Rusya'nın ulusal haber sitesi Russia Today'in de yer aldığı birçok hükümet sitesini devre dışı bıraktı. Grup paylaşıma gelen yorumlar üzerine mesajlarınızı okuyoruz. Ukrayna'yı destekleriniz için teşekkür ederiz. Birlik olalım paylaşımını yaptı.
Reuters'in RIA haber ajansına dayandırdığı habere göre Rusya, İngiltere'de kayıtlı tüm uçakların hava sahasından geçmesini yasakladı. İngiltere Savunma Bakanlığı Wallis, Rusya'nın getiren hava yolu kısıtlamasının Rus Aeroflot Hava Yolu şirketinin uçuşlarını askıya almasına bir misilleme olduğunu söyledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün Rusya'nın Ukrayna saldırısı nedeniyle ülkeye uygulayacağı yaptırımlar kapsamında Aeroflot Hava Yolu şirketinin uçuşlarını askıya alacağını açıklamıştı.
Doğu Ukrayna'daki Donbas bölgesi sakinleri Rusya'ya göç etmeye devam ediyor. Şimdiye kadar 113 binden fazla kişi Rusya'ya sığındı. Mültecilerin çoğu Rostov'dan otobüs ve trenle Rusya'nın diğer bölgelerinden nakledildi. Şu anda Rusya'nın 15 bölgesinde okullar ve tatil köyleri de dahil olmak üzere 232 geçici kampa yerleştirildiler.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasily Bodnar, Ankara'da düzenlenen basın toplantısında Boğaziçi ve Çanakkale boğazların kapatılması çağrısında bulunuyoruz. İlgili resmi talebimizi Türk tarafına ilettik, dedi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasily Bodnar, Rusya'nın dün başlattığı askeri operasyonun ardından Ukrayna'nın Türkiye'den boğazları Rusya'ya kapatmasını istediğini söyledi. Bodnar, dün Ankara'da düzenlenen basın toplantısında Ukrayna'ya yardım edin, bu bağlamda hava sahasının kapatılması ve Boğaziçi ve Çanakkale boğazlarının kapatılması çağrısında bulunuyoruz. İlgili resmi talebimizi Türk tarafına ilettik, dedi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Haber bültenimize devam ediyoruz. İran ordusu Hatemül Enbiya Ortak Hava Savunma Üssü Komutanı Tuğgeneral Kadir Rahimzade, gelecekteki olası gelişmeler ve savaşlarla başa çıkmak için gerekli hazırlıklar zaruridir, dedi. Tuğgeneral Kadir Rahimzade, İran'ın kuzeybatı bölgesinde askeri ve kolluk kuvvetleri komutanlarına hitaben yaptığı konuşmada bugün dünyada savaşların farklı gelişmeler kaydettiğini belirterek şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti başta askeri olmak üzere her alanda kapsamlı bir hazırlığa ihtiyaç duyuyor. İranlı askeri yetkili modern ve ileri teknolojilerin gelecekteki savaşlarda önemli rol oynayacağını belirterek şöyle dedi. İran silahlı kuvvetleri özellikle hava savunma tehditleri ve sistem yeteneklerini sürekli olarak izlemeli ve ekipmanınızı bu tehditlerle eşleşecek şekilde yükseltmelisiniz.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 214 kişinin yaşamını yitirdiği ve 11.972 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 136.166'ya, vaka sayısı ise 7.023.904'e çıktı.
İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Seyyid Ehsan Handozi, Amerikan yaptırımlarının devam etmesine rağmen İran'ın petrol ihracatının son 5 ayda yaklaşık %40 artış kaydettiğini söyledi. Seyyid Ehsan Handozi, El Alem kanalına verdiği demeçte İran'ın dünyadaki ekonomik konumu ve bu pozisyonun önceki yıllara göre değişimine atıfta bulunarak şöyle dedi. Son 3 yılda İran hükümetine ve halkına yönelik Amerika'nın yeni ekonomik yaptırımları İran'ın ekonomik performansını düşürdü. Ancak korona pandemisinin yayılması, artan genel fiyatlar ve enflasyon da İran'ın ekonomik büyümesini ikiye katladı. İran Ekonomi ve Maliye Bakanı ayrıca şöyle dedi. Petrol ve gaz sektörü İran ekonomisinin avantajlarından biridir ve ekonomik büyüme için petrol ve gaz sektörünün kapasitesini arttırmaya odaklanarak İran hükümetinin amacı petrol ve gazı diğer ekonomik sektörlerin büyümesi için bir destek ve motor gücü olarak kullanmaktır.
İran ağır ham petrolün fiyatı dünya piyasalarında Rusya'nın Ukrayna ile çatışmasının başlamasıyla aynı zamanda 4,93 dolar artarak 96,8 dolara yükseldi. Dün 105 dolara yükselen ham petrolün fiyatı Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri çatışmaların başlamasıyla aynı zamanda bugün nispeten düşüş kaydetti. Brent ham petrolün varili yaklaşık 3 dolar düşerek 101,63 dolar oldu.
Türkiye Savunma Bakanlığı Kuzey Irak ve Suriye'de 12 PKK'lının öldürüldüğünü duyurdu. Anadolu Ajansı'na göre Türkiye Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi denildi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki PKK mevzilerine yönelik saldırılar sürüyor ve Suriye yönetimi bunu defalarca işgal olarak kınamıştır.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Siyonist rejimin saldırganlığına karşı koymanın tek yolunun kapsamlı direniş olduğunu bildirdi. Hamas hareketi yayınladığı bildirdi, işgalci Siyonist rejimi ve onun yerleşim ve Siyonist Yahudileştirme planlarına karşı çıkmanın tek yolunun kapsamlı direniş olduğunu belirtti. Hamas yaptığı açıklamada Mescid-i Aksa'da sabah namazı için binlerce kişinin bulunmasına övgüde bulundu ve bu kadar güçlü bir katılımın Siyonist işgalcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik komplolarına karşı Filistin halkının birlik ve beraberliğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Ve son haberimiz, Yemen ordusu ve halk komiteleri Marib eyaletinde Amerikan yapımı 2 insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi. Son aylarda Yemen ordusu, Yemen'in çeşitli yerlerinde düşmanca operasyonlar yürüten birkaç Suudi koalisyon İHA'sını düşürmüştü. Suudi Arabistan, Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer birçok ülkenin desteğiyle Mart 2015'ten bu yana Yemen'e askeri bir işgal ve Karadeniz ve hava kuşatması başlattı. Arabistan ve müttefiklerinin Yemen'e başlattığı savaş şimdiye kadar yüz binlerce Yemenlinin ölümü ve yaralanmasına ve de 4 milyon kişinin evinden barkından olmasına yol açtı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz Batı'nın Rusya'ya karşı kapsamlı yeni yaptırımları etrafında. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ardından Batı bloğu daha önce vaat edilen yaptırımları uygulayarak tepki gösterdi. Ancak Avrupa ülkeleri arasında Rusya'ya yönelik temel yaptırımlar konusunda anlaşmazlık bulunuyor. Avrupa Birliği liderleri dün olağanüstü oturumun nihai bildirisinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırılarını şiddetle kınadı. Avrupa Birliği liderleri Ukrayna'ya yönelik saldırısı sebebiyle Rusya'nın finans, enerji, ulaştırma sektörlerine ağır yaptırımlar uygulamayı kabul etti. Ayrıca Rusya'ya finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü, finansman, vize siyaseti ve bireyler alanlarında ek yaptırımlar uygulamayı kabul ettiler. Fransa Dışişleri Bakanı, yaptırımların amacı bankacılık, finansal önlemler, teknoloji transferi önlemleri, endüstriyel ve ihracat önlemlerini içerecek şekilde Rusya'nın ekonomik performansını boğmaktır, dedi. Tabii ki Japonya ve Kanada gibi diğer Batı bloğu ülkeleri de Rusya'ya karşı kapsamlı yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladılar. Amerika, Moskova'nın Ukrayna'ya saldırması bahanesiyle Rusya'ya karşı yeni yaptırımları duyurdu. Bu bağlamda Amerikan Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'i saldırgan nitelendirerek Rusya'ya güçlü yaptırımlar ve yıkıcı yaptırım paketleri uygulamayı kabul ettiğini söyledi. Amerikan Başkanı, yaptırımların Rusya'nın en büyük ikinci bankası olan VTB Bank da dahil olmak üzere yaptırımların ilk kısmına dahil olmayan 4 Rus bankasını içerdiğini söyledi. Bugünden itibaren Rusya'nın Amerika'daki tüm varlıkları dondurulacak ve Rusya'nın dolar ve yen üzerinden ticaret yapma kabiliyetini sınırlayacağız, dedi Biden. Bu yaptırımların Rus ekonomisine hem şimdi hem de zaman içinde ciddi bedeller getireceğini ileri sürdü.
Öte yandan Rusya'nın Batı'nın geniş çaplı yaptırımların açıklanmasını zaten beklediği göz önüne alındığında Moskova bu yaptırımlarla başa çıkmak için hazırlıklı olduğu anlaşılıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Moskova'nın Avrupa Birliği yaptırımlarına karşı sert adımlar attığını açıklayarak sert tepki verdiğini söyledi. Başta Avrupa Birliği olmak üzere Batı'nın Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kampanyası bağlamında önemli bir konu da Avrupalıların Rus gazına olan bağımlılıkları nedeniyle Rusya'ya yönelik suet yaptırımları başta olmak üzere temel ve etkili yaptırımlar uygulayamamalarıdır. Çek Cumhuriyeti gibi bazı Avrupa Birliği ülkelerinden Rusya'yı sistem çıkarma taleplerine rağmen Almanya ve İtalya gibi büyük Avrupa ülkeleri buna karşı çıkıyor. Bunun nedeni açıktır. Rusya'nın Avrupa gazını yaklaşık %40'ını sağladığı göz önüne alındığında Brüksel Moskova'ya Rusya'nın gaz ihracatından paraya erişmesini engelleyen yaptırımlar uygulamak isterse Moskova da Avrupa'ya gaz tedarik etmeyi reddedecektir. Rus gazının ısıtma enerji santrallerini beslemek ve Avrupa endüstrilerinin tüketimi için çok önemli olduğu göz önüne alındığında önde gelen Avrupa Birliği ülkeleri SWIFT gibi Rusya'ya Moskova'dan bir tepki neden olacak yaptırımlar uygulama konusunda isteksizler. Aynı zamanda Rusya'nın Merkez Bankası'na ve finans sahasına erişimi çok olduğundan petrol ve gaz satışları ve ihracatı için bankadan para alabildiğinden Amerika'nın büyük Rus bankalarına uyguladığı yaptırımlar maddi olmaktan çok daha fazlasıdır. Siyasi ve medyatik bir jest olarak da algılanabilir. Öte yandan Batı'daki yeni Rusya karşıtı yaptırımlar başta Avrupa ve Amerika olmak üzere bu ülkelerin ekonomileri ve enerji sektörü için ciddi sonuçlar doğuracak iki ucu keskin bir kılıçtır. Nitekim hali hazırda Ukrayna savaşı petrol, gaz, altın ve buğday fiyatlarını artırdı. Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristina Georgieva, Ukrayna'da olanlardan endişe duyduğunu belirterek bu olay bölgeyi ve dünya ekonomisini tehdit eden tehlikeleri artırdı tweetini paylaştı.
Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Suudi Dışişleri Bakanı'nın Yemen Savaşı'ndaki yenilgiyi itiraf etmesi etrafında. Suudi rejimi Dışişleri Bakanı, ülkenin Yemen Savaşı'nın uzun sürmemesini umduğunu ancak tahminlerin aksine çok uzun sürdüğünü itiraf etti. Yemen Savaşı'nın 8. yılına girmesine sadece bir ay kaldı. Suudi Arabistan 26 Mart 2015'te aralarında Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunduğu birçok ülkeyle birlikte meşruiyeti geri getirme bahanesiyle Yemen'e savaş başlattı. Suudi rejimi Riyad'a kaçan Mansur Hadi'nin Yemen'in meşru cumhurbaşkanı olduğunu ve başkent Sana'ya dönmesi ve gücü yeniden elde etmesi gerektiğini iddia ediyordu. Suudi Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan 24 Şubat 2022'de Alman haber ajansına verdiği röportajda ülkesinin Yemen'e yönelik askeri saldırısının devrik Mansur Hadi hükümetini korumayı amaçladığını ancak bunun Riyad'ın beklediğinden çok uzun sürdüğünü söyledi. Mansur Hadi'nin meşruiyet iddiası 2 yıllık görev süresinin sona erdiği 2014'ten bu yana yasa dışı olarak iktidarda olmasıyla gündeme geliyor. Suudilerin ilk izlenimi Yemen'e karşı savaşın en kısa zamanda sona ereceği ve Ensarullah ve müttefiklerinin yenilgisiyle Mansur Hadi'nin tekrar iktidara geri dönebileceğiydi. Eski Amerikan Dışişleri Bakanı Colin Powell savaşın uzamasının ardından yaptığı açıklamada Suudi Arabistan savaşı 3 hafta içinde bitireceğini söyledi ancak Riyad Washington'a aldattı dedi. Amerikan medyasından Konservatif dergisi ise Yemen'e karşı savaşın ikinci yılında yayınladığı raporda şöyle yazdı. Suudi Arabistan, İran'ın Yemen'deki rolünü abartarak Amerika'yı bu yıkıcı savaşa dahil etmeye çalıştı ve Amerika bu konuda bir hata yaptı. Bu savaştan 83 ay sonra Yemen, 21. yüzyılın en büyük insani faciasıyla karşı karşıya bulunuyor. Bu acı trajedi, Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı başlattığı savaştaki yenilgisinin boyutlarından biridir. Çünkü Suudi rejimi Mansur Hadi'yi Sana'da yeniden iktidara getirmeyi başaramadığı gibi Ensarullah ve müttefiklerine baskı yapmak amacıyla Yemenli sivillere saldırdı ve böylece dünya kamuoyunu kendisine karşı birleştirdi. Buna ilaveten 7 yıllık savaşın ardından sahada güç dengesi açıkça değişti. Yemen ordusu ve halk komiteleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin derinliklerini İçlerine füze ve insansız hava araçlarıyla hedef almaya devam ediyor. Aynı zamanda Suudi rejimi savaşı sona erdirmek için Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'ne siyasi reçetelerini dayatamaz.
Geçtiğimiz günlerde Yemenli bir kaynak sınır kentinde 580 Suudi askerinin ve Sudanlı paralı askerin öldürüldüğünü yaralandığını bildirdi. Son aylarda Yemen güçleri Suudi saldırgan koalisyonun saldırılarına tepki olarak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin çeşitli yerlerinde defalarca koalisyon mevzilerine hedef aldığı ve Suudi koalisyona karşı savaş alanında önemli zaferler elde etti. Böyle bir durumda Suudi Dışişleri Bakanı Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin siyasi bir çözüme ulaşmak için ülke ablukasının kaldırılması ve Suudi koalisyonu ve çetelerinin saldırılarını durdurması gerektiğine ilişkin vurgusuna değinmeden ne yazık ki Husiler teklifimizi henüz kabul etmediler ve bu konuda olumlu bir şekilde müzakere etmeyi reddediyorlar dedi. Faysal Bin Farhan'ın bu açıklaması Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin baskı altında Suudilerle müzakere etmeyi istemediğini gösteriyor. Aynı zamanda bu açıklama Suudi Arabistan'ın Yemen bataklığına hapsolduğunu ve kendi kendine oluşturduğu bu bataklıktan onurlu bir çıkışının olamayacağını da gözler önüne seriyor. Sonuç olarak Suudi Arabistan bugün Yemen'e karşı savaşı sona erdirirse daha büyük bir yenilgiden kaçınacaktır. Çünkü bu savaşın devam etmesi Riyad'ın taleplerinin karşılanmasına yol açmayacak ve bu ülkenin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kırılgan noktalarını daha da öne çıkaracaktır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
I'm a founder member of Viva Palestina, which... Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, Türkiye'de son sıralarda yapılan anket sonuçları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a halk desteğinin giderek azaldığını gösteriyor. Buna göre geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Yön Eğilim Araştırma Kuruluşu tarafından yapılan anket sonuçlarına göre katılımcıların %55.6'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asla oy vermeyeceklerini söylerken %32.2'si ise Erdoğan'ın lehine oy kullanacaklarını söylediler. Bu ankete göre katılımcıların %2.4'ünün de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmak istemediklerini belirttiler değerli dinleyicilerimiz. Şimdi böyle araştırma sonuçları özellikle son sıralarda Türkiye'de enerji fiyatlarının kaç kat artarak yükselmesi ve halkın buna itirazı ve tepkisinin gündeme yansıdığı bir dönemde medyalara ve aslında çeşitli basın çevrelerine yansımaktadır bu haberler. Şimdi biz bugün sohbetimizde bunun nedenini ve halkın bu konuya nasıl baktığını ve ekonomi alanında neden bu kadar birdenbire pahalılığın meydana gelmesi konusunu konuşmak istiyoruz. Bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamız bizimle birlikte. Bedri Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi durumu siz de yakından yani görüyorsunuz nasıl bir seviyede ekonomik konusuyla ilgili durumun ve gidişatın hangi yönde olduğunu. Ancak şimdi bu neyin göstergesidir? Yani ister elektrik fiyatlarında olsun veya efendim mazot fiyatlarında olsun kaç kat artışın yaşanması nereden yani kaynaklanıyor? Nasıl analiz ediyorsunuz bu konuyu?
Türkiye'de uzun süredir bu pahalılık daha yüz düzeydi. Yani bugüne kadar hep manipüle siyaset ve bu tür şeyleri göz ardı edildi ve toplumda gizlendi. Bugün artık öyle bir noktaya geldi ki her şey kat ve kat artmasıyla beraber Türkiye toplumunda açlık dönemi başladı. Bugün gerek emekle veya kendi emeğiyle para alt çalışanlarda büyük bir gelir kaybı neden oldu. Bunun başlıca nedenleri Türkiye'de AKP'nin ve Cumhurbaşkanı ikinci dönem Cumhurbaşkanlığı döneminde ikinci dönemi beraber siyaset yaptığı kesimlerin sürekli kendi üzerinde bir kambur oluşturması ve Türkiye'deki sürekli ırkçı bir siyasetin nedeniyle çatışmalı bir dönem başladı. Bu çatışmalı dönem gerek dışa yönelik gerek de içerideki durumdan dolayı Türkiye'de büyük bir gelir kaybına neden oldu. Gidenler hak safhaya ulaşınca bugün artık bu pahalılığın önü alınmayacak derecededir. Bugün başta elektrik olmak üzere diğer temel gıda maddelerinde ve akaryakıttaki fiyat yükselişleri bugün halkın tepkisine neden oldu ve bu tepkiler baskıya rağmen birçok şehirde toplu olarak halk alanlara çıkıp kendi tepkini ortaya koymaktadır. Bu gidişle bugün AKP'nin izlemiş olduğu bu politika nedeniyle bu pahalılığın önünü alınmayacağı ve birçok ekonomist çevrelerin ortak görüşüdür. Ve bu nedenle bu çatışmalı ortamdan bir an evvel kurtarmayarak kendini bu şekilde devam etmesi ileriki dönemlerde birçok zamlık ve hayat pahalılığının da alt safhalara ulaşacağını artık gözükmektedir. Yani bugün mazotta akaryakıtta yapılan zamı Türkiye'deki baş kesim durumunda olan çiftçilerin artık ekim yapamayacağı düzeydedir ve bu girdiler nedeniyle üretimin karşılamayacağı nedenle önümüzdeki ekim döneminde bu tarımda büyük gelirin gelir kaybına neden olur ve bu da ikinci bir pahalılığın enflasyonun yükselmesine neden olur. Bu şekilde bir siyaset Türkiye'nin önünü alamayacak faddelere ve şunlara neden olur. Yani bu gibi çıkmazlara neden olur. Bir an önce Türkiye bu siyasetten vazgeçmezse AKP bugün bu haliyle gittikçe halk desteğini de kaybetmektedir.
Tahran Radyosu.
Şimdi efendim bu hayat pahalılığı ile ilgili halkın itirazı ve tepkisini biz gündemde görüyoruz ama muhalefet bunu nasıl kendi lehine çevirebilir? Biliyorsunuz önümüzde 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Şimdi muhalefet bu vaziyeti düzeltmek için nasıl bir adım atabilir sizce?
Doğrusu bu kadar iktidarın bu kadar yanlışlarına rağmen Türkiye'de ciddi bir muhalefetin olmayışı ve temel insan haklarının noktasında ortaklaşmaması bu nedenle muhalefetin bu şekilde, bu haliyle siyaset gitmesi AKP'nin ve Cumhurbaşkanı'nın yararınadır. Görüyoruz ki Türkiye'deki muhalefet hala AKP'nin yanlışları doğrultusunda bir siyaset yapmaktadır. Burada toplumdaki zıtlaşma ve toplumu ayrıştırma Türkiye'de genel bir kural oldu. Bu kuralın Türkiye toplumunda gittikçe kesimlerin birbirlerine karşı tavrı salgınan bir boyuta geldi. Bu siyasetin insan hakları ve demokrasi noktasında ortaklaşmaması muhalefetin en büyük handikabıdır. Ve bu nedenle ciddi bir muhalefet Türkiye'de olsa AKP'nin önümüzdeki seçimlerde barajı aşma durumu da tartışılabilir. Fakat bu şekilde bir muhalefetin AKP'nin tekrar çok oy kaybına neden olmayacak. Çünkü aynı benzer bir siyasetin gitmesi halk arasında kaygılara neden olur. Ve bu çok halkın yapılan sokak görüşmelerinin anketlerinde görüşmelerinde halkın ciddi bir muhalefeti arayışı ortadadır. Ve bugün muhalefete gidilmemişin nedeni de AKP'nin gücünü artırır ve bu nedenle ciddi evet. bir muhalefetin ciddiyette olması AKP'nin artık iktidara değil de baraj konusuyla yüz yüze kalabilir.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye'de hayat pahalılığı ve halkın son günlerde ekonomik krize olan tepkisini ve itirazını bugünkü sohbetimizde konuştuk. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fars dili, İranlı kavimlerin vahdet ekseni.
Değerli dinleyiciler, İran'da Fars dilinin bu ülkede yaşayan etnik grupların vahdet eksini olmasını ele aldığımız kısa sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İran, özel, doğal, coğrafi ve siyasi konumu itibariyle tarih boyunca birçok gelişmeden ve hadiseden etkilenmiştir. Ancak bu ülkeyi düşmanların çok sayıda saldırıları karşısında ayakta tutan şey milli ve İranlı kimliği olmuştur. Bu kimlik özellikle Fars dili çerçevesinde gelişen bir kimliktir. Gerçekte Fars dili her zaman adeta görünen ve görünmeyen bir halka misali İranlı kavimleri birbirine bağlamış ve İran milletinin vahdetinin temel etkenlerinden biri olmuştur.
Dil her kavmin ve her milletin kültür aynası gibidir. Coşan ve köpüren bir ırmak gibi geçmişi kat ederek günümüzde bize ulaşır ve sonuçta geçmiş kültürü ve medeniyeti beraberinde getirir. İran'ın onurlu tarihinde İran milletinin milli kimliği ve dayanışma her zaman Fars diliyle korunmuş ve bu dil geniş bir gökyüzü gibi İranlı tüm kavimleri ve ırkları kendi şemsiyesi altında toplamıştır. İran'da etnik grupların çokluğu ve bir arada yaşamaları ta binlerce yıl öncesinden söz konusu olmuş ve olmaya da devam etmiştir. Bu kavimler ise Fars dili yardımıyla birlik ve vahdet noktasına ulaşmıştır.
İranlıların eski çağda kimliği eski Fars dili aracılığıyla şekillendi. Bu dil diğer çok sayıda dilin yanında İran milletinin resmi diliydi. Nitekim Hahamenşi kralı Daryush da Bistun kitabelerinde İran'ın çeşitli yörelerinde ve özellikle doğusu ve kuzeydoğusunda yaşayan Part, Sakt, Harezm, Herat ve Belk gibi bölgelerde çeşitli kavimlerden söz etmiştir. Kuşkusuz bu kavimlerin her biri kendilerine özgü dili konuşuyordu. İran'ın eski tarihinin ortalarında ise çok sayıda dile karşın Pehlevi dili ülkenin resmi diliydi. Bu dil eski Fars dilinin devam ve gelişme şekliydi. Bu dilde birçok dini ve dini olmayan değerli eser yerde kalmıştır.
İran'a İslam ayak bastıktan sonra etnik ve dil çeşitliliği geçmişte olduğu gibi devam etti ve Fars dili de kültür ve sanat, zevk, irfan, felsefe, tarih ve edebiyat dili olarak yerini korudu. Gerçi İslam'ın ilk 200 yılında Fars dilinin durumu hakkında kayda değer yazılı bir belge bulunmuyor. Fakat daha sonraları Horasan ve ardından İran genelinde yaygın hale gelen Dari Farsçası aslında Hahamenşi döneminde ülkenin resmi dili olan dilin devamıydı. Bu dil İran kültürü yok olduğu ve bağımsız bir İran için hiçbir umut olmadığı düşünüldüğü bir sırada ihya oldu. Dari Farsçasının yeniden ihya olmasıyla birlikte ilkin Safvariler ardından da Samaniler dönemlerinde bu dile görünen ve görünmeyen bir halka misali İranlı kavimleri birbirine bağlamayı ve İran milletinin vahdetinin temel etkenlerinden biri olmayı başardı.
İranlı büyük şair Ebu'l-Kasım Firdevsi, Safvariler ve Samanilerin iktidarın başına geçmelerini görünce büyük bir şevk ve anlatılmaz bir coşkuyla Şahname adlı eseri bitirmeye ve İran'ın bağımsızlığını, kültürel ve milli bağlarını ve köklerini pekiştirmeye ve tarihi görevini yerine getirmeye karar verdi. Böylece Şahname Dari Farsçası ile yazıldı. Bu dil İran'ın tüm kültürel ve tarihi cilvelerini İran milletinin gözünde yeniden canlandırarak ateşli ve hoş şiirleriyle başkalarını kendine çekebilirdi. Firdevsi'nin şah eseri Şahname İran'ın kalıcı kültürel miraslarından biridir. Öyle ki baştan başa İran milleti ve etnik gruplarının kimliğini sürekli gözler önüne seriyor ve İran milletinin toplu bilincini yansıtıyor. Şahname'de 1200 kez İran ve İran sözcükleri geçiyor ve bu ülkenin ihtişamını İran halkının kulağına fısıldayarak asırlar sonra geçmişteki milli kimliklerini onlara hatırlatıyor.
Tahran Radyosu.
Büyük şair Firdevsi büyük bir gurur ve onurla Fars dilini yeniden ihya etmeyi Şahname adlı eseri hakkında şöyle anlatıyor. Abad binalar yıkılabilir, yağmurdan ve güneşten ötürü. Nazım'la büyük bir köşkün temelini attım. Öyle ki rüzgar ve yağmurdan etkilenmez. Şu 30 yılda nice acılara katlandım. Acemi bu Farsça ile yeniden dirilttim. Bundan sonra ben ölmem, yaşarım. Zira dilin tohumunu yaydım.
Fars dili İran milletinin kahir çoğunluğunun karşılıklı irtibat kurma aracıdır. İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nda da Fars dili ülkenin resmi dili ilan edilmiştir. Nitekim İranlı çeşitli etnik gruplar bu dili bilmektedir. Fars dili ta eski çağlardan bu yana İranlı kavimlerin vahdet ve birlikteliğinde çok önemli rol ifa etmiştir. İran'da yaşayan ve farklı ırklara, etnik gruplara ve dillere mensup olan insanlar İran tarihinin 3 medeniyet devresinde eğer bazı konuların üzerinde anlaşmazlıkları olmuş olsa bile dil konusunda her zaman aynı görüşü paylaşmıştır. Bu zaruret ve görüş birliği genellikle ya Fars dilini konuşmayan ya da Arapça, Türkçe veya diğer dilleri bilen kavimlerce hissedilmiştir. Fars dilinin ülkenin milli vahdetinin temel ekseni olarak benimsenmesi başka dillere karşı bağnazlık veya kin besleme yüzünden değil de daha çok bilinçli bir seçim, sosyal ve tarihi gereksinim ve sorumluluk duygusuna dayanarak seçilmiştir. İran'da bu eğilim genel bir eğilim olmuş, tüm sosyal, siyasi ve kültürel grupları kapsamıştır.
Bu arada son zamanlarda sosyal medya muhatapları yurt dışında Fars dilinde faaliyet yürüten bazı televizyon kanallarının İranlı kavimler arasında ihtilaf çıkarmak üzere sinsice çabalarına şahit olmuştur. BBC, İran International, El Arabiye ve diğer bazı Arap ve Batılı medya organları ortak bir çaba çerçevesinde Manu Farsi başlığı altında İran karşıtı bir kampanya başlattılar. Araştırmalar bu hashtag'e yönelik ilginin bir ayda 8'den 7.44'e gerilediğini gösteriyor. Yine araştırmalar bu hashtag ile ilgili birçok hashtag yapıldığını ve Fars dilini hedef alarak İranlı kavimler arasında tefrika çıkarmaya çalıştığını gösteriyor.
Peki ama bu maceranın aslı nedir? Görünen o ki bu konu bir uzmanın bu televizyon kanallarından birinde ana dilini öğrenmemiş olmaktan ve bu da Fars dilini bilmemeleri bir yandan ve ana dillerini öğrenememeleri öbür yandan geçmiş kuşaklarla irtibat kurmasında sorun yarattığını ileri sürmesiyle başlıyor. Söz konusu televizyon kanalı bu röportajın bir parçasını Mane Fars hashtag ile yayınladı. Öte yandan El Arabiye televizyon kanalı gibi bazı malum medya organları da İran halkının Mane Fars hashtag'ini kullanmaya teşvik etmeye başladı ve böylece ortak dilleri Farsça olan İranlı kavimleri birbirine düşürmek istedi.
Ancak bu zümrenin tefrikacı kampanyaları tahmin ettikleri gibi etkili olmadı ve İran halkı ve sosyal medya muhatapları bu harekete geniş çapta tepki gösterdi. Örneğin İranlı uzman ve araştırmacı Ali Rıza Hasanzade bu kampanyayı gösterdiği tepkide şöyle yazdı. Fars dili İranlı tüm kavimlerin ortak dilidir. Fars dili ırka mensup bir dil değil. Kürt, Beluçi, Türk, Taleşi, Giliki, Mazeni, Lor, Türkmen, Arap, Bahtiyari ve diğer İranlı tüm etkin gruplar bu dilin gelişmesinde inkar edilemez rol ifa ettikleri ortak bir dildir. Fars dili ve edebiyatının etnik dağılım haritası Şehriyar, Saib Tebrizi
Mevlana, Nizami Gencevi, Hazin Lahici, Baba Tahir ve diğer büyük şairlerin yaşadıkları coğrafyaya bakıldığında daha iyi anlaşılır. Fars dili tüm İranlı kavimlerin kültürlerinin aynası ve inkar edilemez vahdet ve dayanışmasının eksenidir.
İranlı şair, yazar ve üniversite öğretim üyesi Muhammed Rıza Şefii Ketkeni'de bir dersinde gündeme gelen konuşmaların bir bölümünü yayınladı. Biz maazallah hiçbir yerel dile saygısızlık etmek istemiyoruz. Zira yerel diller kültürel dayanağımızdır. Eğer biz yerel dilleri koruyamazsak pratikte ortak kültürümüzün büyük bir bölümünü anlayamayız. Oysa Fars dili etnik grupların ortak dilidir ve asırlardır. Tüm bu kavimler bu dili korumakta rol ifa etmiştir. Buna göre bu büyük denizin inşa edilmesinde hiçbir etnik grup diğer etnik gruplardan üstün de değildir.
Tahran Üniversitesi öğretim üyesi Milad Azimi de Fars dili ülkenin resmi dili ve etnik grupların bağlantısı olduğunu belirterek şöyle diyor. Günümüzde siyasi garazların uğruna Fars diline ağır saldırılar yapılıyor ki nihai amacı da milli vahdeti ve ülkenin bütünlüğünü bozmaktır. Fars dili baskı ve tehditle İran'ın milli dili olmamıştır. Çağdaş dönemden önce saraylar ve güç odakları Fars dilinin yaygınlaşmasında önemli rol ifa etti. Hatta İranlı olmayan hükümdarlar bile Fars dilini ve şiirini destekledi. Eğer dil siyasi üstünlük ve güç aracı olsaydı ve etnik ayrımcılığa yol açsaydı, neden bu yabancı hükümdarlar Fars dilini takviye ederek güçlendirdi ve onca mali güce rağmen örneğin şairleri Türkçe şiir yazmaya teşvik etmedi?
Aslında belki de bunu söylemeye gerek olmayabilir ama yine de hatırlatmakta yarar görüyoruz. Öyle ki eğer bir dil bir ülkenin resmi dili olarak ilan ediliyorsa bunun sebebi birkaç dilin konuşulduğu ve farklı etnik grupların kendi dillerini konuştuğu bir ülkede herkesin anlayabileceği ve konuşabileceği ortak bir dilin bulunması şarttır. Fars dili hiçbir zaman belli bir kavmin dili olmadı. Bilakis kültür dili oldu. Bu dil Fars dilinin tarihi coğrafyasında yaşayan tüm herkesin dilidir. İran'da Fars dili sevgisi ve Fars dilini bilmek özel bir etnik gruba ait değil. Bu dil İran'da yaşayan tüm etnik grupların ve farklı sınıfların ortak dili ve dayanışma aracı olmuş ve olmaya da devam edecektir.
Fars dili İran'da dağılmayı ve ayrışmayı önleyen etkendir. İran tarihi boyunca tüm etnik gruplar ve farklı kavimler bu dili koruma konusunda hemfikir olmuştur. İran'da tüm sosyal sınıflar hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun bazı konularda görüş ayrılıklarına karşın dil konusunda ortak bir görüşü paylaşmıştır. İran'da yaşayan Kürt, Türk, Fars, Beluç, Türkmen, Lor, Arif, Filozof, Hekim, Şia, Sünni herkes Fars dili öneminin bilincindedir ve bu konuda hepsi hemfikir sayılır.
Değerli dinleyicilerimiz, İran'da Fars dilinin bu ülkede yaşayan etnik grupların vahdet ekseni olmasını ele aldığımız kısa sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ilip.ir üzerinden iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve elde edilmemiş bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir.
İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizleri Ben Nehri ile tanıştırmak istiyoruz.
İran'ın batısında ve Kürdistan dağlarının kalbinde Uramanat adı ile geniş bir bölge Irak ile ortak sınırı paylaşıyor. Bu dağlık alan derin ve dolambaçlı vadiler, çağlayan pınarlar ve ırmaklara sahiptir. Akan pınarlar ve ırmakların birleşmesiyle Sirvan ve Leyle nehirlere oluşuyor ve her iki nehir İran ve Irak sınırı yakınında Durele bölgesinde birleşiyorlar.
Fakat tüm bu pınarlar ve ırmaklardan daha büyük ve suyu bol olan ve Sirvan nehrine akan ise dünyanın en kısa nehri olan Bel nehridir. Bel nehrinin suyunu sağlayan Bel su kaynağı ise İran'ın en güzel doğa fenomenlerinden biridir.
Bel su kaynağı İran'ın en nadide doğa cazibelerinden biri olarak Kürdistan bölgesinin Uramarat kesiminde bulunuyor. Bel maden suyu olarak da tanınan bu kaynak İran'ın batısında Kermanşah eyaletinin Pave kentine bağlı Nav ve Haciş köyleri yakınındadır. Bel su kaynağı Taht dağlarından besleniyor ve delice akar. Bel nehri ve kaynağı 15 metre uzunluğu ile dünyanın en kısa nehri olarak tanınıyor. Bu kaynağı ise Kürtçe dilinde Bel maden suyu olarak tanınır ve büyük ihtimalle adını Babillilerin su tanrısı olan Bel'den alır.
Tahran Radyosu.
Araştırmacılar Bel su kaynağının yaklaşık 60 milyon yıllık mazisi olduğunu ve Kretase dönemine ait olarak belirliyorlar. Bel su kaynağı Batı Asya'nın en büyük karst kaynağıdır. Karst kayaçların erimesiyle yeraltı akıntıları olan Kireç taşı ve Dolomit bölgesi. Kaynağın suyu ise dünyanın benzersiz maden sularından biridir. Yapılan araştırmalar bu maden suyunun kalitesinin ancak dünyanın sadece birkaç bölgesinde bulunduğunu gösteriyor.
Yapılan araştırmalar Bel su kaynağı kimyasal bileşimler açısından en kaliteli içme suyu sayıldığını, zira yapılan deneyler arsenik, nitrat, amonyak gibi insan sağlığına zararlı elementlerin bu sudaki miktarının sıfır olduğunu gösteriyor.
Bel su kaynağının debisi ise saniyede 4000 litredir ve 2 milyon insanın içme suyunu sağlayabilir. Kaynağın suyu büyük bir coşku ile bir mağaranın ağzından dışarı çıkıyor. Dağın kalbinden akan bu kaynak kükreyen bir şelaleye dönüşüyor ve nehre akıyor. Ardından çok dik bir yokuşun ardından Sirvan nehrine kavuşarak Irak'ın topraklarına doğru yol alıyor.
Bel kaynak suyu ve şelalesinin güzelliği bölgenin doğa güzelliğiyle tamamlanıyor. Kıyıları çok güzel olan Sirvan Nehri'nin yatağı ve kenarlarında çeşitli kuş ve balıklar yaşıyor. Bitki örtüsü açısından mavi eğrilti gibi sucul bitkilerin yanı sıra madımak ve hububat gibi su kenarı bitkiler ve kara bitkilerinden meşe, civan, permçemi, buğday çiçeği, yabani gelincik ve yabani yonca yetişiyor. Geniş yapraklı meşe ve yabani fıstık ağaçları da bölgenin doğal güzelliklerine güzellik katıyor.
Diğer yandan nilüfer çiçekleri seraplarla birlikte adeta insanın aklını başından alıyor. Bu alandaki şifalı bitkiler de oldukça geniştir. Bel kaynağı ve nehrinin yanı başında çeşitli hayvan türleri de yaşar. Fakat aralarında ormanın sessizliğinde yaramazlıkları ile insana çocukluk dönemini hatırlatan sincaplar çok dikkat çekicidir.
Bel su kaynağı ve nehri Uraman bölgesi için tarihi ve kültürel önemi vardır. Bu kaynak Kültürel Miras Kurumu tarafından ulusal bir anıt olarak İran'ın Doğal Mirası listesinde kayda alınmıştır. Uraman bölge halkı bu kaynak ve çeşmeye büyük önem veriyorlar. Hevrami şairlerin birçoğu şiirlerinde Bel kaynağına değinmiştir.
Tabii ki Bel kaynağı ve nehri yakınlarındaki köyler de kaynak kadar eskidirler. Araştırmacılar köylerin geçmişini milattan önceye ve Arya kavminin Zagros dağlarındaki ilk ikametgahları olarak belirtiyorlar. Bu toprakların dili, gelenek ve görenekleri, ayrıca kültürü ise onların tarihi geçmişi ve zengin kültürünü yansıtıyor. Bu köylerin asırlar boyu kendi dini ve gelenek ve kültürlerine bağlı, kendine has kültürel özellikleri, geleneksel mimari, dindar, çalışkan ve bir o kadar da misafirperver halkı vardır.
Tüm bu doğal nimetler, tarihi kültür ve dil, el sanayi ve geleneksel mimari gibi kültürel göstergeler, bölgenin turistlerin ve araştırmacıların ilgisini çeken bölgelerden olmasına sebep olmuştur. Dünyanın en kısa nehrini ve Bel su kaynağını gezmek isterseniz en iyi zaman baharın sonları ve yaz aylarıdır. Zira ılıman havası ve çevre doğanın güzelliği Bel kaynağı ve çeşmesini gezmenin keyfini daha da artırıyor.
Değerli dinleyiciler, bugün de sizleri İran'ın bir diğer doğa harikası ile tanıştırdık.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parsule.com adresinden de takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Afganistan'ın 20 yıllık işgalinin sonuçları. Değerli dinleyiciler, Afganistan'ın Amerika terör devleti tarafından 20 yıl boyunca işgal edilmesinin doğurduğu sonuçları ele aldığımız programımızın birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde kuşkulu 11 Eylül 2001 terör saldırısı ve Amerika'nın Afganistan topraklarını 2001 ila 2021 yılları arasında işgal etmek için ileri sürdüğü hedefleri gözden geçirmek istiyoruz. Ta baştan kuşkulu olduğu belirtilen 11 Eylül 2001 saldırısı ve Amerika'nın başta El-Kaide ve Taliban olmak üzere terörle mücadele ve terör örgütlerini yok etmek kararı sonuçta Amerikan terör devletinin Afganistan'a askeri müdahalesine zemin hazırladı. Afganistan toprakları 20 yıl boyunca Amerika ve NATO tarafından işgal edilmesi bu ülkeye istikrar ve güvenlik getirmediği gibi bu ülkeyi bütün yıllarda etnik grupların arasında iç çatışmalara sürükledi. Terörle mücadele ve El-Kaide ile Taliban örgütlerini yok etme sloganı ile Afganistan topraklarına çıkarma yapan Amerikan terör devleti, eski başkan Trump döneminde Taliban örgütü ile barış anlaşması imzalamış ve bu süreçte Afganistan devletini pratikte yok saymıştı ve bunun yerine Taliban örgütüne bir nevi meşruiyet kazandırmış oldu. Amerikalı yetkililerin müdahaleci politikaları ve Afganistan'da güvenliği kontrol edebilmek için oynadığı çok yönlü oyunları sonuçta Afganistan'ın resmi devletinin konumunu kırılgan hale getirdi. Ve sonuçta 11 Eylül 2021'de yani 11 Eylül 2001 saldırılarının yıl dönümünde Kabil yönetimi de düşüyor. Böylece 20 yılın ardından Amerika'nın Afganistan'da sözde ulus devlet projesi başarısızlıkla sonuçlanmış oldu. Gerçekte Amerika terör devleti Afganistan'da iddia ettiği demokrasiyi hayata geçiremediği gibi 20 yıl süren müdahalesinde başta beşeriyete karşı cinayet olmak üzere birçok uluslararası hukukta cinayet sayılan uygulamalarda bulundu. Bu konuyu hatta Uluslararası Ceza Mahkemesi de itiraf etti. Afganistan'da 20 yıl boyunca on binlerce kadın ve çocuk başta olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesi, uyuşturucu madde üretiminin 40 kata yükselmesi ve tekfirci IŞİD terör örgütünün Afganistan'ın bazı bölgelerini ele geçirmek, ISAF güçleri ve Amerika terör devletinin Afganistan topraklarına 20 yıllık müdahalelerinin yalnızca küçük bir sonucuydu. Gerçekte son 20 yılda yaşanan tüm bu gelişmeler 11 Eylül 2001 saldırısı aslında Amerika'nın Batı Asya bölgesinde askeri sultasına dayatmak için bir bahane olduğunu ortaya koydu.
Tahran Radyosu.
...11 Eylül 2001 hadisesine ilk tepkide Amerika'nın dönem başkanı Oğul Bush, Usame Bin Laden ve El-Kaide örgütünü Amerika'da yapılan bu saldırıdan sorumlu tuttu. Amerikalı yetkililer Bin Laden'i yakalamak için gerekirse Afganistan'ın tümünü işgal edeceklerini açıkladı. Taliban örgütü Bin Laden'i teslim etmeyi reddetmesi üzerine Amerika terörle savaş adı altında Afganistan'a geniş çaplı bir saldırının hazırlığına başladı. Güvenlik Konseyi 11 Eylül 2001 olayından sonra 1368 ve 1373 sayılı iki kararname onayladı. Ancak bu kararnamelerin hiçbirinde Afganistan'a saldırı izni yer almıyordu. 1373 sayılı kararname terörün uluslararası bir sorun olduğunu belirterek Afgan halkına desteğe vurgu yaptı. 1368 sayılı kararname ise Afganistan'da barış ve güvenliği temin etmek üzere ISAF gücünün kurulmasını kararlaştırdı. Gerçi bu kararname Amerika'nın Afganistan topraklarına saldırdıktan birkaç hafta sonra onaylandı. Dolayısıyla Güvenlik Konseyi Amerika'ya Afganistan'a saldırma izni vermemişti. Amerika terör devleti Afganistan saldırısını meşru göstermek için Güvenlik Konseyi'nin iznine ihtiyaç olmadığını, zira bu saldırının Birleşmiş Milletler Bildirgesi'nin 51. maddesinde belirtilen nefsi müdafaa çerçevesinde yapıldığını ileri sürdü. Birleşmiş Milletler Bildirgesi 51. maddede üye ülkeleri Güvenlik Konseyi'nin bir savaş durumunda barış ve güvenliği geri getirme doğrultusunda uygun adım atmadığı takdirde kendilerini savunabileceklerini belirtiyor. Yine bu maddede üye ülkelerin başka güçlerin askeri saldırılarına karşı ani ve makul savunma hakkına sahip oldukları ve Güvenlik Konseyi'nin acil olmayan kararlarını beklemek zorunda olmadıkları belirtiliyor. Oysa ne Taliban hükümeti ve ne de hiçbir Afgan vatandaşı 11 Eylül 2001 saldırısına karışmamıştı. Bu saldırının asıl failleri Amerika ile sıkı ve samimi ilişkileri olan Suudi Arabistan vatandaşlarıydı. Gerçekte Amerika'nın eski Sovyetler Birliği dağılmadan önce Afganistan'a yönelik dış politikası Sovyetler Birliği ve komünizmin yayılma korkusu ile iç içeydi. Sovyetler Birliği dağılınca Amerika'nın dış politikasında bir nevi şaşkınlık göze çarptı. Bu gelişmeden sonra Amerika artık karşısında bir rakip görmüyordu. Bu yüzden yeni bir dünya düzeni kurmaya karar verdi. Bu konuyu Baba Bush birçok kez gündeme getirmişti. Ve 11 Eylül 2001 hadisesi bu düşüncenin hayata geçmesine zemin hazırladı. Aslında 11 Eylül 2001 hadisesi uluslararası düzende geçiş sürecinin sonu oldu. Zira Amerika terör adında yeni bir düşman yaratarak bu durumdan kullanmaya başladı ve böylece uluslararası düzene müdahale etme projesini hayata geçirdi. Gerçi 11 Eylül 2001 hadisesi Amerikan terör devletinin iç ve dış arenada imajını zedeledi ama bu devletin dış siyasetine yeni bir yön vererek Amerikalı yeni muhafazakarlar için askeri güç kullanarak sultacı emellerine ulaşmak için gereken zemini hazırlamış oldu. Öte yandan Amerikan yönetimi terörü sadece dış politikasını ilgilendiren bir mesele olmanın yanında bu sorunu başka ülkelerin de milli güvenlik meselesi olarak göstermeye çalıştı ve bu çerçevede başka ülkelerle ittifak kurmaya başladı. Böylece terörle mücadele Amerika'nın dış politikasının önemli önceliğine dönüştü. Gerçekte terörle mücadele bahanesi Amerikan elebaşlarına yeni güvenlik çağını Amerika'nın çıkarlarına uygun bir strateji gelişme fırsatı sağladı. Yine 11 Eylül 2001'den sonra yaşanan uluslararası gelişmeler Amerika'nın dış politikasını agresif hale çevirmesine imkan sağladı. Amerika terörle mücadele sloganı eski rakibi Rusya'yı ve yeni rakipleri sayılan Çin, Avrupa Birliği ve Hindistan'ı da bu sloganın bayrağı altına getirmesine vesile oldu. Gerçi bazı ülkeler Amerika'dan bazı imtiyazlar alarak bu ittifaka katıldı ama yine de Amerika bu ittifakta hegemonyasını pekiştirmeyi başardı. Bundan ayrı terör meselesi Amerika'nın dış politikasında bazı kavramların yeni düşman gözetilerek yeniden tanımlanmasına yol açtı. Amerika'nın terörün kökünü kurutma, İstikrar ve güvenlik, refah ve demokrasi getirme bahaneleriyle Afganistan'a askeri müdahalesi ise bu ülkenin halkına bunları vermediği gibi Afganistan'da savaş, güvensizlik, tekfirci terör örgütleri ve uyuşturucu madde kaçakçılarının faaliyetlerinin artması, fesat ve işsizliğin tırmanması ve en son Taliban'ın yeniden güç kazanmasına sebep oldu. Amerikalı uzman Leslie Vinjamuri şöyle diyor. Amerika'nın askeri müdahalesi ve daha sonra da sorumsuzca çekilmesi yüzünden baş gösteren insani kriz Amerika ve Avrupa'nın demokrasi ve insan haklarına destek iddialarına ilişkin itibarını büyük oranda olumsuz etkiledi. Amerikalı uzman Afganistan Savaşı'nın kazanan tarafı nihayetinde Taliban örgütü olduğunu, Taliban'ın Amerika ve Batılı müttefikleriyle savaşta zafer kazandığını, Amerika ve Batı'nın bu örgütü yenemediğini vurguluyor. Gerçekte Afganistan Savaşı'nın ağır bedeli de oldu. Benjamin'e göre Afganistan Savaşı'nda elde edilen deneyimler büyük bir ihtimalle Amerika'nın dünyada rolü ve özellikle askeri gücünü kullanmak ve savaş başlatmakla hedeflerine ulaşmaya yönelik bakışını etkileyeceğini vurguladı. Yani bundan sonra Amerikalı terörist askerler ancak ulaşabilecekleri bir hedefin söz konusu olduğu veya Amerika'nın hayati çıkarları tehlikeli olduğu yerlere saldıracaktır. Bu durum ise yeni yüzyılda Amerika'nın siyasi, güvenlik ve askeri hegemonyasının çöküşüne şahit olacağımız anlamına gelir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Afganistan'ın Amerika terör devleti tarafından 20 yıl boyunca işgal edilmesinin doğurduğu sonuçları ele aldığımız programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Bu arada bizi parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, aydınlatıcı beyanatında hoşgörünün Hazreti Ali Aleyhisselam'ın ülke yönetmedeki temel ilkelerinden olduğunu, bunun sonuç vermediğinde kararlı olmanın o Hazretin hükümetinin üstün özelliklerinden olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin konuşmasından naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Hilafetin başında bir yerde bir grup Emirül Mümininin yanına geldiler. Bazılarına işaret ederek, "Ağam, bunların işini bitir," diyorlardı. Israr ediyorlardı. Emirül Müminin yanıt olarak onları sabırlı olmaya nasihat ediyor ve söylediği şeylerden biri ise buydu. "Bu sizin görüşünüzdür, bir görüştür. Bir grup sizin istediğini istiyor. Bir grup sizin bu görüşünü kabul ediyor. Bir grubun görüşü sizin görüşünüze karşı. Bazı insanlar inanmadığınız bir şeyi kabul eder, siz kabul etmezsiniz. Ve üçüncü grup ne sizinle ne de onlarla. Bir grupta ne o taraftalar ve ne bu taraftalar. Üçüncü bir görüşleri vardır. Sabırlı ol." Emirül Müminin Aleyhisselam'ın işini akıllıca yapmasını bekleyin. Sakinleşmek için izin verilen haklar alınır. Bırakın hoşgörüyle, lütufla, yumuşaklıkla haklının hakkını alalım, hakkı alalım. Son tedavi yara yakmak ve dağlamaktır. Yapabildiğimiz kadar hoşgörüyle, tesamüh ile, hoş davranmak ile hakkı haklıya geri verelim, hakkı alalım. Eğer başka çare kalmadığını görürsek, hakkı kabul etmezse o zaman son tedavi yapmak. Bu bilinen bir Arap atasözüdür. Yani son çareyi artık kesin şekilde yaparız. Bu yarayı tedavi etmek ve iyileştirmek için olabildiğince ilaçla ve merhemle davranırız. Merhem yaparız. Olmadığı zaman en son dağılırız. Başka çare yok. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 67 67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21 22 01 36 82 ayrıca 0098 21 22 01 36 82 veya 0098 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.